Merhabalar efendim. İrfan gündeminde tekrar beraberiz. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte sizleri muhabbetle selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyoruz.
Haliniz, saatiniz, keyfiniz.
Hamdolsun. Elhamdülillah. Çok şükür. Sizler de iyisiniz.
Elhamdülillah hocam. Bizler de iyiyiz.
Pazar günde inşallah hayırlı sonuçlar elde edilirse daha da iyi olacağız.
Yani bu siyaset süreci tabii ciddi anlamda insanları yoruyor. Hem zihnen hem
kalben. Doğru yani etkiliyor. Sonuçta böyle bir ortamda yaşıyorsunuz. Demokrasi dedikleri şey de böyle bir şey. Yani işte oy veriyorsunuz, sandığa gidiyorsunuz. Oradaki sonuçları görüyorsunuz. Seviniyorsunuz veya üzülüyorsunuz duruma göre. Ama ondan azade olmanız, onları görmezden gelmeniz mümkün değil. Çünkü bir yerde de sorumluluğu paylaşmış oluyorsunuz. Yani sizi, ülkenizi, milletinizi yönetecek insanları seçme iradesi verilmiş size. Bu iradeyi iyi kullanmak da bir sorumluluk istiyor. Onun için hakikaten insan endişe ettiği ve ne olacak bu işin sonu dediği oluyor. İnşallah bu pazar günü hayırlı sonuçlarla en azından 5 yıllığını bu defteri kapatmış oluruz.
Her seferinde de Allah'ın dediği oluyor hocam.
Kesinlikle zaten evet yani onun dışındakilerin dediği olduğu vaki değil.
Vaki değil evet. Şimdi hocam bu mevzu tabii İrfan gündemiyle ilişkisini kurmak için. Yani eyvallah. Siyaset tabii bir sonuçta bir talep.
Eyvallah.
Bir iddia işi. Ve insanlar, daha doğrusu siyasetçiler bir takım iddialarla çıkıyorlar ortaya. Tabii onların iddialarının kendi karakterlerinden, şahsiyetlerinden, bulundukları işte konumdan ayrı olması düşünülemez. Kesinlikle. Yani insanlar onu bakıp böyle değerlendiriyorlar işte. Oy vereyim mi derken insan sadece ekonomiye bakmıyor, sadece siyasete, dış politikaya bakmıyor. Bazen karaktere de bakıyor, şahsiyete de bakıyor.
Söylemlerle eylemler arasındaki ilişkiye bakıyor.
Bakıyor işte arada bir tutarlılık var, evet. Mı, tutarsızlık var mı diye. Ve bunu da siyasetçiler çok iyi bildikleri için zaman zaman bir takım söylemlerle, kendileri olmasa bile etrafındakiler bir takım işte efendim iddialarla çıkıyorlar.
Evet.
Yani diyorlar doğru. Ki mesela işte filanca büyüğümüzdür, işte şöyledir, efendim şöyle anlıdır, böyle şanlıdır diyorlar. Şu soydan gelmedir. Evet. Mesela en son bir siyasi parti lideri hakkında dededir şeklinde bir ifade güzel. Geçti. Ben onun dede ifadesini özellikle hani tasavvufu ve tarikatları da zaman zaman evet. Konuştuğumuz için...
Doğru.
Ben size sormak istedim. Yani bu Alevi inanışına göre bir tabir zannediyorum değil mi hocam?
Evet tabii. Dedelik tabiri daha çok bize Alevi inancına bağlı olan kesimlerde kullanılan bir kavramdır. Tarikatlerde de zaman zaman kullanılmış. Mesela Mevlevilerde de dedelik var. Onlarda 1001 günlük çileyi itmam eden aşçı dedenin riyasetinde kişiye dede unvanı veriliyor. Yani onlarda bu biraz mükteseb. Kazanılan bir unvan Mevlevilerde. Ama Alevilerde biraz daha çok aileye, ocağa mensubiyetle elde edilen bir unvan. Yani o soydan gelmekle, o işte dedenin oğlu, torunu vesaire o ocaktan olmakla alakalı.
Dede aslında dergahın yöneticisi mi hocam?
O, yani o dergahın temsilcisi, yöneticisi.
Yani bir bakımdaki
şeyhi gibi yani bizdeki diğer sünni tarikatlerdeki şeyhi mesabesinde olmuş oluyor. Onun temsilcisi, orada en son sözü söyleyen lideri diyelim yani bir başka ifadeyle. Evet. Dede o manaya. Dede babalık da var mesela. Bektaşilerde dede babalık diye de bir unvan var. Yani o da artık daha böyle saygın yani bir tasavvufi tarafı da yani dedelik daha çok Alevilerin dede babalık ise Bektaşilerin kullandığı bir unvan.
Hocam Alevilikle Bektaşilik arasındaki farkı tam olarak nasıl izah edebiliriz?
Güzel bir soru. Bu gerçekten bizim ülkemizde bugün iyi izah edilmesi gereken bir konu. Alevilik Türkiye'de genellikle Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz Hazretlerinin hilafeti meselesinde Ali'nin haklı oluşunu iddia ederek bu yolla ortaya çıkan ve zaman içerisinde evrilip savrularak farklı boyutlarda inanç da geliştiren bir sistem olarak, bir inanç sistemi olarak duruyor. Yani Hak, Muhammed, Ali üçleminden öncelikle yola çıkmış ama çok farklı Alevi anlayışları olmuş süreç içerisinde. Yani Alevilik biraz mezhebi tarafı daha önde olan ve mezhep temelli olan bir tasavvufi bir boyut. Bektaşilik ise serapa, tasavvufi bir neşve. Çünkü Hacı Bektaş Veli dediğimiz insana bağlı olan insanlar bunlar. Ve daha çok da şehirli Aleviler. Yani Bektaşilik dediği zaman kastedilen daha çok büyük şehirlerde ve İstanbul'da ve daha sonra Balkanlar'da gelişen, yerleşen bir tasavvufi ekolün, tasavvufi zümrenin mensupları için kullanılan unvan haline gelmiştir. Özellikle de Yeniçeri Ocağı'nın kurulması sürecinde bu Bektaşilik geleneğinin, tabi Hacı Bektaşi Veli'nin doğrudan o ocakla irtibatlandırıldığı menkıbeler de var ama tarihe mümkün değil. Çünkü Hacı Bektaşi Veli Selçuklular, Anadolu Selçukluları zamanında 1320'lerde vefat etmiş bir insan. Yani onun Osmanlı'nın işte 1300'lerin başında buraya gelip dua etmesi filan şeklindeki iddiaların biraz mümkün olmadığını ben şahsen düşünüyorum.
Yani 150 sene sonra kurulmuş bir ocaktan bahsediyoruz.
Tabii dolayısıyla o gelenekten insanların dualarıyla Hacı Bektaşi Veli'ye nispet edilmiş bir yol olduğu anlaşılıyor. Tabii Bektaşilikle Yeniçerilik birleşince daha güçlü bir temsil imkanına kavuşmuş. Özellikle İstanbul ve Balkanlar taraflarında ve İstanbul'daki bu Bektaşiliğin, yani o bizim asıl Anadolu'daki kırsal kesimlerde yaygın olan Alevilikle mezhebi bakımdan bir benzerliği var. Mezhebi bakımdan bir benzerliği var ama birebir aynı olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü Bektaşilerde genellikle sebbi şeyhain yoktur yani. Yani onlar Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer efendilerimize sebbetmezler. Yani onlar sahabelere çok fazla dil uzatıp şey yapmazlar. Hatta Hanefi inancına yakın inançları olduğu şeklinde eserlerinde de görülen, makalatta da Hacı Bektaşi Veli makalatında görülen şeyler daha müteşerri, daha sünni inancına yakın durmaktadır. Ama Alevilik de baştan beri ve daha önemlisi Aleviliğin yazılı kaynakları çok sınırlıdır, hatta yoktur. Yani ocağa bağlıdır. Ocaktaki dedenin, yani ocağı temsil eden şahsiyetin yorumlarıyla ve anlatımlarıyla insanlar onu bir geleneksel olarak yaşamışlar ve daha sonraki nesillere taşımışlardır. Vaka Diyanet İşleri Başkanlığımız 2000'li yılların başında Ali Bardakoğlu'nun başkanlığı zamanında Alevi kaynaklarını en azından hiç olmazsa Anadolu'da yaygın olan Besmele tefsirinden başka kaynaklara varıncaya kadar yayınlamak suretiyle onların ellerine bir doküman vermek istedi ama onlar da maalesef onu yanlış anladılar. Dediler ki bunu Diyanet yayınlıyorsa burada bir hinlik vardır. Bunlar bizim herhalde inancımızı bozmak istiyorlar diyerek tabiri caizse tavır koydular. Yani bu Alevi kaynakları oralara pek girmedi, giremedi. Yani aslında keşke yazılı kaynaklarına sahip olsa Alevilik, tahmin ederim daha iyi olur. Yani çünkü en azından inanması gerektikleri şeyleri daha iyi bilirler ve ortak noktalarımızın çokluğunu görürler.
Yani kitabi bir şeye dönüşürler.
Aynen, kitabi bir şeye dönüşürler.
Hocam benim burada merak ettiğim, şimdi Bektaşilik normalde herhangi bir Nakşilik gibi, işte efendim Mevlevilik gibi bir tarikat olarak çıkmış. Hacı Bektaşi Veli Hazretleri'nin aslında
müteşerri, evet, bir insan.
Yani şimdi Aleviliği biraz Şah İsmail'e ve dolayısıyla o ocak geleneğine bağladığımız zaman aslında bir tür siyasi ya da tepkisel bir hareket olduğunu söylüyoruz.
Kesinlikle.
Bu ikisi arasındaki buluşma nasıl gerçekleşmiş hocam? Ya bu Bektaşiliğin ortodoks karakterinin heterodoks karaktere dönüşü aslında. Yani ne zaman gerçekleşmiş onu merak ediyorum ben.
Bu daha çok bu Balım Sultan diye bilinen bir zat var. Onun zamanında bu heterodoksi...
Halifelerinde ne hocam Hacı Bektaş Veli?
Evet, daha yok, daha sonraki dönem.
Daha sonraki,
daha sonraki dönem. Yani ardından diyorum bir iki asırlık bir şey zamanına, Kanuni zamanı falan denk geliyor Balım Sultan hatırladığım kadarıyla. Onun zamanında biraz daha heterodoksi tavırlar ortaya çıkmaya başlıyor Bektaş.
Ana yoldan sapıyorlar.
Evet, yani biraz daha böyle şer'i kaygıları olmayan insanlar durumuna düşüyorlar. İşlerinde buna rağmen yine şer'i kaygıları olanlar zaman zaman oluyor. Ama tabii özellikle de şeyle, Yeniçeri Ocağı ile buluşması, Yeniçeri Ocağı'nın da çok farklı gruplardan insanlarla temsil edilmesi, yeni Müslüman olmuş insanların yani İslami ibadetlere sınmasındaki zorluk vesaire falan gibi bakımlardan onların da hoşuna gidiyor. Yani o yani çok müteşerri olmayan, çok ne bileyim şer'i baskısı olmayan bir anlayış onların da hoşuna gidiyor. Orada biraz daha fazla neşvi nema buluyor. Balkanlarda biraz daha fazlaca neşvi nema buluyor. Ama yani mesela zaman zaman da mesela şeyde Kaygısız Aptal dergahı var Mısır'da. Yani Bektaş Tekkesi, hatta bizim Sünni tarik mensuplarından bir takım insanlar oraya gidip oradan Sünni Bektaşilik gibi bir kaygıyla Bektaşilik almışlar. Mesela bunlardan birisi de Celveti tarikatının da önemli isimlerinden Haşim Baba'dır. Haşim Baba aslında kendisi Celveti'dir. Ama bir vesileyle
Hüdayi'den önce mi, sonra mı hocam?
Çok sonra.
Çok sonra.
Hüdayi'den çok sonra. Oraya gitmiş. Orada Kaygısız Abdal'dan seri sülük görmüş. Buraya gelmiş. Burada İnadiye, Üsküdar İnadiye'de Bandırmalı Tekkesi diye meşhur bir tekke var. İskenderbağ Tekkesi var. O tekkeler genellikle bu Celveti Bektaşi geleneğini sürdüren tekkeler olmuştur. Haşim Baba'nın kitaplarında baktığınız zaman o kendisinin Hanefi olduğunu, işte Ulefai Raşidine bağlı olduğunu, şiirlerinde falan açıkça ifade ettiğini görüyoruz. Yani bizim bildiğimiz o Bektaşiliğin hani böyle heterodoksi tavırlarını orada yazılı metinlerde görme imkanı yok. Ama ana ocağın, yani mesela Yesevi Hastanesi Hüdayi Dergahı'nın şeyhiyle aralar açılmış o zaman. Ve cenazesi şeye getirildiği zaman, türbeye getirildiği zaman, Hüdayi Türbesi'ne getirmişler cenazesini. Burada kılmak istemişler. Fakat Şeyh Efendi içeriye almamış
Allah
cenazeyi. Allah. Hatta şeyin girişinde hemen alt tarafta Ehli Cennet Mehmet Efendi Türbesi vardır.
Orası da yeni yapıldı hocam.
Yani orayı yeniden ihya ettiler, görmüşsünüzdür. Onun önünde dışarıda sevenleri...
Aa, yani bu bir şahsi ihtilaftan daha ziyade onun aslında...
Mezhebi ve...
yani müteşerri olmayışıyla
alakalı. Evet, yani bu tip Bektaşiliğe yönelip, Bektaşiliğin de o işte bilinen bazı tavırları sebebiyle asitane, yani esas merkez tekke, buna tepki koymuş o manada baktığınız zaman. Şeyde de yani Meclis-i Meşayih zabıtlarında da bunu görüyoruz. Meclis-i Meşayih biliyorsunuz 1866'da kuruldu ama bir takım uygulamalar daha önce başlıyor. Yani mesela 2. Mahmut zamanında Vakıflar İdaresi ile irtibatlandırılınca şeyhlik atamaları merkez tekke geleneği başlatılıyor. Bu merkez tekke geleneğinin başlamasından sonraki süreçlerde işte Bektaşilerin özellikle 1826'da da özellikle de şey ilave edilince, Yeniçeri Ocağı ilave edilince biliyorsunuz tekkelerin tamamı, Bektaşi tekkelerin tamamı kapatılıyor. Veya ya türbedarlıklara devrediliyor ya da Nakşi şeyhlere atanıyor. Yani ondan sonraki süreçte 1866'dan sonra Bektaşilerin müracaatları var.
1826'dan sonra.
Yok, 1866'dan sonra Bektaşilerin zaman zaman müracaatları var Meclis-i Meşayih'e. Diyorlar ki...
Meclis-i Meşayih kurulduktan sonra.
Evet, evet. Tamam. Diyorlar ki biz diğer Tekaya ve diğer Turuk Ali'ye gibi efendim müteşerri tarikatlarız. Kitabullah'a, sünnet-i Resulullah'a bağlıyız. Dolayısıyla bu minvali üzere hizmet edecek imkanlardan yararlanmak istiyoruz. Meclis-i Meşayih diyor ki bu bizim işimiz değil. Yani bu kararı verebilecek olan biz değiliz. Yani bu çünkü sultan fermanıyla işte 1826'da Vakayı Hayriye ile Yeniçeri kaldırıldığında tekkeler de kapatılmış ya da Nakşi şeyhlere atanmış. Bunun yeni bir karara vabesi olduğunu 3-4 defa
biz aşıyor mevzu diyorlar.
Evet, yani. Evet. 3-4 defa farklı zamanlarda cevap veriyorlar. Özellikle bu Edirne Kapı civarındaki tekkelerden bu tür talepler geliyor şeye, Meclis-i Meşayih'e. Meclis-i Meşayih de böyle cevaplıyor. Yani oradan da anlıyoruz ki yani devlet özellikle bu Yeniçeri Ocağı ile ilgili olan tasarruftan dolayı Bektaşi ile işte Bektaşilerle arayı biraz açmış görünüyor. Yani onlara biraz daha tavırlı olduğu anlaşılıyor. Her ne kadar Meclis-i Meşayih'te bulunan insanların bir kısmı bunun olabileceği istikametinde bir düşünceler olsa bile yani o devletin kararını bozmak istemiyorlar. Ve şeyden sonra da Cumhuriyet'ten sonraki süreçlerde de tekkelerin tamamı kapatılınca Bektaşilerle Aleviler bu sefer birbirleriyle kaynaşıyorlar. Yani esas Bektaşiliğin, Aleviliğin kaynaşması Cumhuriyet'ten sonraki süreçtedir. Ve Taşra'da daha çok bir mezhebi tavır olan Alevilik, şehirli Bektaşilikle buluşarak yeni dernekler kurulmuş, Alevi Bektaşi Dernekler adıyla ve daha sonra da siyasallaşmıştır maalesef.
Şimdi oraya geleceğiz. Meclis-i Meşayih'te Alevilerin de herhangi bir temsili yok değil mi?
Yok, kesinlikle
yok. Kesinlikle yok, öyle bir şey yok.
Yok. Şimdi, yani Meclis-i Meşayih'te temsil olanlar daha diğer büyük tarikatlar. Yani işte Nakşibendilik, Halvetilik, efendime söyleyeyim.
Peki Cemevi olgusu var mı Osmanlı'da?
Cemevi, yani Bektaşi tekkesi var ama Cemevi olduğunu hiç rastlamadım. Yani evet. Meclis-i Meşayih zabıtlarında hiç yok. Ama şöyle yani Cemevi dediğim şey zaten işte...
Köy odası gibi bir yer.
Köy odası gibi bir yer. Evet. İnsanların toplandığı, cem oldukları bir yer. Yani özellikle kırsalda, yani cami zaten Alevi köylerin çoğunda yok o zamanlar. Toplanacakları bir yer lazım. Ona da cami yerine Cemevi demişler. Orada toplanıyorlar. Orada da kendi o geleneksel anlayışlarına göre semah dedikleri bir işte... tür ayin yapıyorlar tabiri caizse. Evet. Ve böyle bir gelenek oluşmuş. Ama o semah dediğimiz şey bizim Mevlevi geleneğindeki semadan farklı. Birisi biliyorsunuz semya yesme o sema
İşitmekten.
İşitmekten. Öbürü semaha yesmahu semahaten müsamahadan, hoşgörden kaynaklanan bir kelime.
Evet.
Dolayısıyla aralarında fark var bu manada baktığınız zaman.
Hocam bir ara verelim.
Tamam.
Bu konuya devam edeceğiz. Efendim İrfan Gündem birazdan devam edecek.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
İrfan Gündemi'nde tekrar beraberiz efendim. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte Alevileri, Bektaşileri konuşuyoruz. Hocam bir ilk programda bir ortodoks ve heterodoks diye bir iki tane kelime kullandık.
Evet.
Siz de böyle çok heterodoks oluyorsunuz bu şekilde kullanarak diyerek bizi de böyle suçlamasınlar.
Doğru.
Ne kastediyoruz hocam ortodoks ile heterodoks dediğimiz zaman?
Yani ortodoks deyince daha çok geleneklerine bağlı, efendim bilinen, genel kabule uygun dini anlayışlar için.
Ana akım.
Ana akım. Yani cadde-i kübra dedikleri ana akım için kullanılan kavram ortodokstur. Yani oralardan, o ana akımdan sapma, farklı tavırlar sergileyenlere de heterodoks diyorlar. Yani onlar da artık ana caddeden çıkmış, kenardan köşeden kendilerine göre yorumlar yapmış olanlar için kullanılıyor. Bizim geleneğimizde ortodoks daha çok Sünni Müslümanlar için, diğeri ise Alevi tavırlı, efendim hatta daha ilerisin belki Rafizi tavırlar için heterodoksi kavram kullanılabilir, kullanılıyor.
Hocam Rafizi deyince ta belki Asr-ı Saadet'in son demlerinden itibaren bu tür,
tabii
yani
bu tartışmalar
aykırı,
Hazreti Ali zamanından itibaren başlıyor.
Başlamış.
Yani.
Evet.
Tabii yani.
Dolayısıyla böyle bir damar var hocam. Yani işte bir takım böyle hani saçını kazıyarak kendi başına dolaşan kalenderi dervişlerin de mesela buna katarlar. Dolayısıyla Alevilik de böyle bir damarda buluşmuş ve yüzyıllar içerisinde varlığını korumuş bir aslında.
Ama şu Türkiye'deki Aleviliğin, işte siz de biraz önce ifade ettiniz, Şah İsmail'le daha çok siyasallaşarak ortaya çıkmış olması meselesi üzerinde düşünülmesi gereken bir hase. Çünkü Şah İsmail'in geldiği sülale biliyorsunuz
Türk.
Tabii Türk ve Sünni.
Evet. Yani
Sadreddin Erdebili, ondan önceki neydi? Sadreddin Erdebili, Alaaddin Erdebili, İbrahim Erdebili, böyle bir gelenek var. Ve Safiyyüddin Erdebili, en büyükleri Safiyyüddin Erdebili. Yani bu Erdebil Sufileri de diyorlar bunlara. Bu Erdebil denilen Güney Azerbaycan'da bir bölge var. O bölgede yaşıyorlar ve en büyükleri Safiyyüddin Erdebili. Safiyyüddin Erdebili İbrahim Zahid Gilani'nin müridi ve hakikaten şeyhlik de yapıyor, şeyh oluyor ve Erdebil Sufileri onun çevresinde büyüyor. Sadreddin Erdebili ondan sonra, Alaaddin Erdebili ondan sonra, İbrahim Erdebili ve ondan sonra Şeyh Cüneyt,
Şeyh
ve,
Cüneyt
ve nihayet ondan sonra Şah İsmail.
Yani Şah İsmail.
Bu gelenekten 6. 7. kuşakta Şah İsmail geliyor ve onların teşeyyü etmesi, Alevileşmesi, Şiileşmesi Şeyh İbrahim'le kısmen başlıyor. Ama siyasallaşıp devlete dönüşme iddiası Şeyh Cüneyt ve Şah İsmail'le.
Ya mesela teşeyyü etme, yani Şialaşma aslında o hani klasik ta işte Muaviye.
Tabii taraftar Ali, meselesi. Ali'ye taraftar olmak demek aslında.
Orada o bir aslında bir itikadi ya da ne diyelim hocam biraz bir gönül kaymasıyla alakalı bir şey olabilir mi?
Kesinlikle daha çok siyasi bakımdan yani.
Ama da bak siyasi aymakla için söylüyorum hocam zaten.
Eyvah, doğru söylüyorsun.
Yani o bir gönül kayması, ama bir itikadi anlamda bir böyle gönlünüz oraya kayıyor fakat daha sonraki nesilde bu siyaseten başka bir tavra dönüş veriyor.
Yani ikisi de var. Yani ilk çıkışında da bir siyasal tavır var. Yani ben Ali'yi haklı buluyorum diyor insanlar. Yani Ali'ye olan o Şialığından, yani onun taraftar olmalarından ortaya çıkıyor. Sonra itikadi olarak da Ali'nin yanında yer almaktan kaynaklanan bir itikadi zemine oturuyor şey.
Sonra da bunu teorisini kuruyor, yapıyorlar. İşte ortaya Şia diye kocaman bir
yani
şey çıkmış.
Yani siyasi tarafı ve itikadi tarafı genellikle birbirini besliyor.
Evet.
Yani bazen önce siyasi Alevilik oluyor, sonra itikadi olarak gelişiyor. Bazen tamamen itikadi manadayken siyasallaşıyor. Her ikisi de olabiliyor. Yani
Şah İsmail'in özellikle bunu bir sistematik hale getirişinde tamamen aslında iki Türk boyunun mücadelesi vardır diyebilir miyiz hocam?
O tamamen öyle. O tamamen yani bir siyasi üstünlük sağlamak üzere kendisini Şia olarak yani Şiilik mensubu olarak görmek ve oradan güç alarak bir devlet kurmak hedefinden kaynaklandığı açıkça söylenebilir. Çünkü dedeleri Sünni iken kendisinin teşeyyü etmesi, Şiileşmiş olması başka türlü izahı da yok zaten bunun. Evet. Bunun örnekleri var ama yani tarihte yani Sünni iken Alevi olan, Alevi iken Sünni olan bu tür siyasi bir takım mülahazalarla bunları yapan insanlar olmuş. Yani evet. Siyaset böyle bir şey zaten. İnsanı zaman zaman
farklı zaman zaman Şafiler, Hanefiler arasında böyle, Malikiler arasında böyle.
Tabii. Takım... Bu boyutta olmamakla beraber. Evet. Çünkü Hanefilerle Şafiler arasındaki tartışmalarda bir siyasal taraf yok. Yani şu halife olsun, biz şunun halifeliğini kabul ederiz, onu reddederiz, ona sebbederiz, bunu sena ederiz şeklinde bir ayrım yok onlarda. Onlar da yani sen haklıydın, ben haklıydım, değdiği değmediği hikayesi var ya meşhur. Onun gibi bir şey bu. Yani sizin yaptığınız doğru, bizim yaptığımız yanlış şeklindeki bir algıdan kaynaklanan insani bir tavır, biraz da cehaletten kaynaklanan bir şey. Yani aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o maruf meşhur hadis-i şerifini insanlar düşünseler, ihtilafu ümmeti rahmetün, yani ümmetimin farklı görüşlere sahip olmuş olması bir rahmet vesilesidir şeklinde, bunu hiçbir zaman problem yapmayacak. Çünkü ihtilaf konuları genellikle hayat tarzıyla alakalı.
Hocam biz Afrika'da bir mescide girdik. Böyle tam namaz bitmek üzereydi. Dedik ya biz de bir cemaat yapalım. O arada başkaları da geldi falan derken şimdi kimisi işte elini kaldırarak kılıyor. Kimisi efendim
bağlayarak
kılıyor. Kimisi efendim bize uydu, kimisi uymadı. Böyle ortalık curcuna. Dedik ya, birisi döndü. Ya abicim dedi, bu dedi nasıl bir şey dedi ya. Bizim bir dedi böyle bir şeyimiz yok mu, bir ortak. Dedim ki ya bu zenginlik kardeşim dedim. Tabii. Bunu sen böyle bir fukaralık gibi görme ya da bir ihtilaf olarak görme. Tam tersi, bu bir zenginlik. Herkese aslında kendi meşrebine göre akma imkanı verilmiş.
Aynen. Yani şimdi elini bağlayanınki ayrı bir güzellik. Bağlamayanınki ayrı bir güzellik. Kaldıranınki ayrı bir... Bence de yani hakikaten onu öyle görmek lazım. Yani biz biraz daha tabii Türk milleti olarak asker milletiyiz. Böyle nizami olanı seviyoruz. Oradan da kaynaklanıyor zannediyorum. Yani farklılıklara çok fazla tahammülü gösteremiyoruz. Halbuki farklılık daha bir zenginlik. Çünkü insanlar basma kalıp hepsi tek tip değil ki yani.
Evet.
Ve yanlış olan tek tipleştirmek insanları.
Evet.
Ya Allah Teala herkesi ayrı yaratmış.
Hocam mevzuya geri dönecek olursak aslında Cumhuriyet'le itibaren siz birinci bölümde öyle ifade ettiniz. Cumhuriyet'ten itibaren aslında Alevilerle Bektaşilerin kaynaşması söz konusu oldu ve orada bambaşka bir mahiyet ortaya çıktı.
Doğru.
Şimdi Cumhuriyet'te hocam ilginç bir şey var. Yani aslında Meclis-i Meşayih'in kendine göre efendim böyle ana yol olarak ifade ettiği bütün tarikatlar dışarı tutulmuş, tukaka ilan edilmiş, kapatılmış. Ama ilginçtir, Mevlevilik, Bektaşilik ve Alevilik bir nevi rejimin böyle koruyup kolladığı, himaye ettiği yapılar olmuş.
En azından öyle hissettirilmiş yani.
Evet. Bunun bir sebebi var mı hocam? Nasıl bir izah var?
Şimdi tabii yani onun çok bilinen bir sebebi yok. Ama bu bir tasarruf. Yani devletin tasarrufu öyle olmuş. Şimdi biliyorsunuz bu 677 sayılı yasa çıktığı zaman aslında tekaya ve zevaya ile beraber türbeler de seddolunmuştu. Yani bütün sultan türbeleri, efendim ziyaret edilen İstanbul'daki başka yerlerdeki ne kadar türbe varsa bunlar da seddolunmuştu. Ve bu tabii büyük bir infiale sebebiyet verdi. Hatta buna çok tepki gösterenler olan, yani tekkeleri kabullendi insanlar da türbelere çok rıza gösteremediler.
Türbeler de kapatıldı yani.
Türbeler de kapatıldı. Yakın zamanlara kadar Hüdayi Türbesi bile kapalıydı yani. 80'li yıllarda açıldı Hüdayi Türbesi. Oradan da biliyoruz bunu. Burada tabii yani amaç türbelerin tamamının kapatılmasından, amaç tekkelerin kapatılmasını biraz daha meşrulaştırmaktı. Daha sonra vakti gelince bunlar açılır şeklinde bir takım yorumlarla, Mustafa Kemal'in bize özellikle vakti geldiğinde açarsınız şeklindeki yorumlarla olduğunu biliyoruz. Ve sonra Anıtkabir'in yapılmasından sonra bir takım türbelerin de açıldığını biliyoruz. Yani Sultan türbeleri de yavaş yavaş açılmaya başlandı ama tekkeler açılmadı. Yani her nedense. Yani bu arada işte özellikle Mevleviliğin uluslararası bir boyutunun olması, eskiden beri yani Hazreti Mevlana'nın sema gösterilerinin vesairenin uluslararası bir tanınırlığının olması sebebiyle zannediyorum. Mevlevilik ve sema gösterileri biraz daha müsamahayla karşılandı ve ona izin verildi. Alevilik zaten Oldum olası o manada devlet çok fazla onlara takibata uğramadı. Biraz oranın işte siyasal ve herkesle geçinmeye iyi özen gösteren tavırları sebebiyle belki öyle oldu. Bektaşilik zaten uluslararası daha önce kapandığı için belki onların çünkü sürekli yeniden açılmak gibi beklentileri olmuş hep. Yani 1925'te tekkeler kapandığı zaman bunlar açılmayı bekliyorlar. Belki onlara belki siz zaten 100 yıldır kapalısınız biraz fiili bir tolerans tanınmış olduğunu düşünüyorum yani Bektaşilere.
Yani bu ortodoks, heterodoks diye gidiyoruz hocam. Evet. Ana akım, müteşerri çizginin aslında rejimin böyle bir çizgiyi kabul etmek istememesiyle alakası da vardı değil mi hocam?
Kesinlikle. Yani şimdi bunlardan birine
üzerinde... Ana yol dışındaki çizgileri müsamahayla kabul ediyorlar.
Şey görmüyor yani...
Tehdit görmüyor.
Devletin rejim olarak tehdit görmediği konuların başında geliyor. Çünkü hakikaten baktığınız zaman yani 1920'lerden itibaren yani biliyorsunuz tekke ve zaviyelerin kapatılması öncesinde Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na Nur Baba diye bir roman yazdırılıyor. Okudunuz mu biliyorum o kitabı?
Yok okumadım.
O Nur Baba kitabı gerçekten enteresandır. Yani o bir Bektaşi şeyhinin veya bir şeyh efendinin kadınları ve tasavvufu istismar etmesiyle ilgili bir algı oluşturmaya yönelik. Yani bunlar size şey olanlar.
Refik Halit Karay'ın da Kadınlar Tekkesi var hocam. O da aynı muhtemelen.
İşte bu demek ki aynı gün aynı zamanlarda böyle bir algı oluşturmak için bunlar yapılmış. 25'te de Tekaya ve Zeva'ya seddolunuyor. Ondan sonraki süreç çok enteresandır. Türkiye'de rejim aleyhtarı dini bir hareket olmuşsa hemen ona yafta tarikatçiler ve tarikat yaftası olmuştur. Yani şeriatla ilgili bir adımı olan insanları hep tarikatler şöyle oldu, tarikatler böyle oldu diye medyaya baktığınız zaman böyle görürsünüz. Hatta çok öteye gitmek gerek yok. 28 Şubat'ta da işte Ali Kalkancı, Fadime Şahin evet. ve işte Müslüm Gündüz gibi insanların görüntülerin
yine tarikatlar üzerinden.
Yine tarikatlar üzerinden operasyon çekilmiştir. Yani şeyler tarikatler ve tasavvufi gruplar ve özellikle bunlar içerisinde o Sünni gruplar hedef tahtasına oturulmuş ve tabii bunlarla ilgili zaten toplumun bir algısı olduğu için yani toplum katmanları içerisinde Sünni tarikatların çok yaygın şekilde bir etkisi olduğu bilinen bir gerçek Osmanlı'da. Yani 1925'te tekkeler kapandığı zaman bu bilinen bir gerçek. Dolayısıyla onun öncelikle engellenmesi ve onun meşruiyet zemininden kaldırılmış olması bu işin önünü kesmek için bir yol olarak görüldü. Ve hakikaten bu konuda da muvaffak olduğunu itiraf etmeliyiz.
Günümüzde Alevilik özellikle bu siyasi duruşu itibariyle bir de Cemevleri gibi bir statü de kazanmış olması itibariyle şu anda görünürlüğü de fazla. Evet. Sizin ifade ettiğiniz gibi kitabı yok belki veya bir takım eserleri yok. Ama buna rağmen bir gelenek şifahi de olsa devam ediyor.
Şimdi tabii şöyle söyleyeyim yani bu Alevilik özellikle çok dışarıdan yönlendirilmeye müsait bir hale geldi ve getirildi. Özellikle Almanya Alevilik üzerine çok ciddi çalışmalar yapıyor.
Alman vakıfları yoluyla değil
mi? Alman vakıfları üzerinden ve üniversiteler üzerinden araştırmalar yapıyorlar. Ve özellikle de Alevilikle ilgili Almanya'da son yıllarda ayrı bir din olarak onu kabul etme ve orada bir takım imkanlar sağlama şeklinde de tasarruflar oldu. Yani Almanya'daki Alevi vatandaşlarımıza ayrı bir din muamelesi yapıyorlar ve onlara bir takım o manada imkanlar sağlıyorlar. Aynı şeyi daha önce vaktiyle Arnavutluk'ta yapmışlardı. Arnavutluk'ta da Kral Ahmet Zogo zamanında 4 din olduğu varsayılmıştı, kayıtlara geçmişti. Katoliklik dini, Ortodoksluk dini, İslam dini, Bektaşilik dini olmak üzere. Yani Bektaşilik bir din olarak kayıtlara geçmişti. Orada hedef belliydi. Çünkü Arnavutluk'ta Müslüman nüfus oranı normalde %70'ler civarında. Ama Müslümanları Bektaşiler ve Sünni Müslümanlar diye ayırdığınız zaman %50'nin altına düşüyor oran. Dolayısıyla oranın bir İslam ülkesi olması ve kayıtlara öyle geçmesinin önüne geçirilmiş oluyor. Böyle bir algıyla. Türkiye'de de ve özellikle Almanya'ya giden Aleviler üzerinden bu Aleviliğin bir farkı din olarak algılanması meselesi o zaman gündeme geldi. Ve hatta yine Almanların kendi ürettikleri bir takım ideolojik yaklaşım tarzlarıyla Aleviliğin Ali'den değil Alev'den türediğini söyleyen bir anlayışta egemen olmaya başladı. Yani bir takım siyasi Aleviler şimdi diyorlar ki biz Ali ile ne alakamız var bizim? Biz alevden geliyoruz. Alev ne? Ateş. Yani biz aslında
Zerdüşt.
Tabii ateşperestiz, Zerdüştüz. Oradan geliyoruz manasında. İşi daha da eskiye götüren ve oradan yeni bir takım yaralar açmaya çalışan bir anlayış.
Hocam tam da burada biraz önceki soracağım sorunun aslında şeyi tam geldi noktası. Bektaşilik bir alt bileşeni haline geldi değil mi Alevi'nin şu anda?
Evet.
Yani işte Hacı Bektaş'ı ilçesinden
şimdi,
de orada
şimdi aslında Aleviler önce Bektaşiliğe asıldılar. Şimdi yeni şeylerde, derneklerinde Alevilik, Bektaşilik, Mevlevilik, Kadirilik, hatta Halvetiliği de kendi yanlarına almaya çalışıyorlar. Hı. Niye? Çünkü burada önemli argüman var. Osmanlıların yaptığının tersini yapıyorlar. Yani. Biliyorsunuz Alevilik dediğiniz şey bir siyasi Alevilik vardır. Bir tarikat Aleviliği vardır. Siyasi Alevilik yani mezhebi Alevilik Hazreti Ali'yi hak sahibi olarak gören ve onun imam olması gerektiğine inanan ve o şekilde Caferilik ve benzeri şekillerde şekillenen mezhebi Aleviliktir onun adı. Bir de tarikat Aleviliği vardır. O nedir? Tarikat Aleviliği biliyorsunuz bizim tasavvuf geleneğimizde, irfan geleneğimizde Hazreti Peygamber'den tarikatler ve tasavvuf geleneği iki önemli sahabi vasıtasıyla teselsül etmiştir. Bunlardan birisi Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'dir. Yani Hazreti Ebu Bekir Efendimiz işte Gâr-ı Hira'daki buluşması sırasında Cenab-ı Hakk'ın La tehzen innallâhe me'anâ diye telkin ettiği Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam'ın gönlündeki her şeyi aktardığı şeklindeki o meşhur rivayetle zikri hafiyi telkin ettiği ifade edilmektedir. İmam Ali Efendimiz'e de
Sıddıkiyet meşrebi bu.
Evet.
Öbürüne de Haydari var.
Evet, Haydarilik meşrebini cehri zikri telkin ettiği kabul edilir. Ve şu andaki mevcut tarikatlerin Nakşibendilik hariç tamamına yakını Hazreti Ali vasıtasıyla gelmektedir silsileleri.
Hocam orada, oyun çok büyük o zaman.
Tabii. aslında Osmanlı bunu çok akıllıca kullanmış. Hmm. Yani tarikat Aleviliği ile efendim mezhep Alevi'nin önünü kesmiş. Hmm. Ama bugün tersi oluyor şimdi.
Evet.
Bugün tersi oluyor. Yani onlar vasıtasıyla
tarikat Alevi'yi siyasileştiriliyor.
Aynen siyasallaştırılmak isteniyor. Bu oyuna gelmemek lazım. Yani aslında Osmanlı şunu düşünmüş. Yani bunlar hepsi bizim vatandaşımız, bizim insanımız ve Alevi de bizim kardeşimiz. Dolayısıyla bizim bir ortak adresimiz olsun. Bu ortak adresimiz nedir? Hazreti Ali'dir. Hazreti Ali ve Ehl-i Beyt'tir. Yani şeylerin de Alevilerin de Bektaşilerin de en çok değer verdiği şey Ehl-i Beyt sevgisi ve Hazreti Ali muhabbetidir. Aynı sevgi aslında Sünni Müslümanların da olmazsa olmazıdır. Yani Hazreti Peygamber'in kızını, evlatlarını, damadını sevmek, ailesini sevmek bir Sünni Müslüman için de en şerefli bir görevdir, bir vazifedir ve hakikaten medar iftihar bir olaydır. Dolayısıyla bu adreste buluşuyor olması Sünni, Alevi, Bektaşi bütün Müslümanların problemi asgariye indirmiş aslında. Ama şimdi bunları ayrıştırarak yani Alevilik, Sünnilik, Bektaşilik ve oradaki o birlikteliği araştırarak dönüştürmeye çalışmış olmak yeni bir fitne ortamı oluşturmak demektir. Hatta işte uzunca bir süre Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluşundan işte son Tayyip Bey'in devrine kadar yani insanlar kendi mezhebi aidiyetlerini de milli aidiyetlerini yani ırkı aidiyetlerini söyleyemiyorlardı. Yani insanların Kürt olduğunu söylemeleri zül addediliyordu.
Evet.
Bu son zamanlarda söylenir oldu. Alevilik de öyleydi. Aslında doğrusu bunun insanlar kendi mensubiyetlerini ırkı mensubiyetinde, tarikat mensubiyetinde, efendim mezhebi mensubiyetinde söyleyebilmeli. Bu hiçbir zaman yani utanılacak, ar edilecek bir konu olarak görülmemeli. Osmanlı bunu çözmüş.
Evet.
Ama Cumhuriyet döneminde böyle bir şey oluşmuş yani.
Hocam vaktimiz kalmadı, bağlamamız lazım ama en başta dedik ya bir siyasi içinde de tabiri kullanılıyor. Şimdi o siyasinin de daha sonra çıkıp ben Aleviyim dediğini biliyoruz.
Evet.
Dolayısıyla o da aslında yine siyaseten kullanılan bir enstrüma dönüşürse tehlikeli oluyor.
Kesinlikle. Yani,
yani bu insan her şeyi söyleyebilmeli ama
bunu ayrıştırıcı hale getirmemeli.
Evet, getirmemeli
yani
diye.
Kesinlikle biz bu ülkenin insanlarıyız. Bu milletin evlatlarıyız. Dolayısıyla bizim inanç değerlerimiz bizim için çok önemli. Ama bunu bir ayrıştırma unsuru olarak değil, birleştirme, kaynaştırma unsuru olarak görmeliyiz diye ifade etmek isterim.
Çok teşekkür ederiz hocam. İrfan gündeminde bugün de Hasan Kamil Yılmaz hocamızla birlikte Aleviliği ve Bektaşiliği konuşmuş olduk. Bir sonraki gündemde buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim.